وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين قدرمizi أنوار القرآنية وإيمانية إلى منور إلى تفكات سبحانيني bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yakine bizleri ila eyle. İnsanı kalbiyle mahmur eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
Muhterem Müslümanlar, geçen hafta dolayısıyla Kur'an'ın mucizevi keyfiyetini tüm beyanların, ifadelerin, kitapların üstündeki durumunu anlatmış oluyoruz. Bu mevzuya dolayısıyla girdik. Ve şu anda takip etmemiz itibariyle de sırayla mevzularımız haline geldi. Ve geçen hafta bunlardan bir tanesi olan Müslümanlıkta mükemmel bir aile kurmanın ehemmiyeti üzerinde, terbiyenin dince ciddiyetle ele alınması hususu üzerinde durmaya çalıştım. Kuracağınız bir yuva, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hoşnut edecek keyfiyette, mahiyette ise bir manası vardır. Yetiştireceğiniz nesil, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma yolunda ise o neslin hayrı vardır. Yetişen nesil, sokakları dolduracak ise şayet, dinin, diyanetin karşısına çıkacak ise şayet, caminin, mescidin, mabedin yolunu unutacak ise şayet, mevcudiyeti, ademi mevcudiyeti müsavidir onun. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin ışığı altında ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanlarının nuru, feyzi tahtinde bu meselelere temas etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak inayetini hepimize beraber kılsın. Söylenen sözler benim samimiyetimden nebahan etmezse ve sizde de samimi kulak bulamazsa sizde, bende, her ikimizde husrandayız demektir. Söylenen sözler ben sizin durumunuzda olsam, çoluk çocuk, aile, torun gibi kainem olsa, onların mükemmel yetiştirilmesi hususunda içimde bir ihtimam hissi uyarmıyorsa ben husran içindeyim. Sizde de aynı hissi uyarmıyorsa siz de haybet ve husran içindesiniz. Ben Mevla-i Müteal'in huzuruna gittiğim zaman Kur'an'ı sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar didik didik edip haleti huyyelerine göre bir şeyler konuşmaya çalıştım diyeceğim. Siz ne yaptınız diye Allah size sorduğu zaman ne diyecekseniz onu hazırlamaya çalışın. İnsan kimsenin kanına girmeye hakkı yoktur. İslam'ın yaşamasına engel olacağınız bir adamın kızını almaya hakkınız yoktur. Ona haram edileceğiniz bir kadını eşinizden içeriye almaya hakkınız yoktur. Haramdır böyle bir muamele. Dindar yetiştiremeyeceğiniz çocukların kanına girip sokaklara salmaya hakkınız yoktur. Haram irtikap etmiş olacaksınız. Sırf behimi ve beşeri hislerinizi, garizi hislerinizi tatmin için böyle bir yuva kurulamaz. Bu maksatta bir yuva kurmuşsanız o yuvayı Allah ahirette sizin başınıza çatlatacaktır. Onun için temelinden bu meseleyi ciddi olarak ele almak icap ediyor. Akıllı insan gibi, irfanlı, izanlı insan gibi, şuurlu insan gibi bir aile kurduk, bu aileyi şuurla ele almak icap etmektedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam size mevzuların ve mevizelerin başında arz ettim. Ümmetinin çokluğuyla iftihar ettiğini söyledim, iftihar ediyor. Nikaha terhip buyurduğunu, teşvik ettiğini arz ettim size. Fakat unutmayın, tekrar edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine ümmet olacak neslin çokluğuyla iftihar ediyor. Onu tanımayan bir nesil ne kadar çok olursa olsun, Allah nezdinde ve nazarında kıymeti olmadığı gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine de var o nesil. Onu daha idare edecek nesli çoğaltmaktansa ben dua edeyim Allah o türlü nesli akim kılsın. Biz bir taraftan meydan-ı şerrin kökünü kesecek Allah'a teveccüh, istiğfar ve nedametle, bir taraftan meydan-ı hayra kuvvet verebilecek, bizi doğru yola sevk edebilecek ciddi heyecan ve heyecan içinde Allah'a teveccüh edecek fiili, kalbi, kalbi ve kavli. Bu meselenin olması, oluşması için lazım gelen her şeyi yapacağız. Verasını Allah'a havale edeceğiz. Allah afir ve akıbetimizi, her canımızı hayırlı eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ buyuruyor. Habis de tayyip ikisi müsavi değildir diyor. De ki pis de temiz ikisi müsavi değildir. Pislerin kesreti sizin taaccübünüzü mucib olsa dahi, dikkatinizi çekse dahi, hayrete sevk etse dahi, hiçbir zaman Allah nazarında habis de tayyip müsavi olmaz. Öyleyse evinin içine tayyibatı dolduracaksın. Sokaklarına hoş koku neşreden kimseleri dolduracaksın. Hoş eda, hoş bu olan kimseleri dolduracaksın. Her tarafta neşrettikleri güzel raihalar ile sana cenneti tedavi ettirebilecek bir neslin yetişmesine ehemmiyet vereceksin. Her ne kadar habisler çok ise de Allah'ın huzur haşeratı ve hayvanatı çoktur nazarıyla bakacaksın. Sen tayyibi yetiştirmeye, tayyibe baba olmaya, tayyibe muallim ve mürebbi olmaya çalışacaksın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. تُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاءَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاءَ الْاَكَلَةُ اِلَى مُسْقَتِهَا قَالُوا مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَيْدٍ قَالْ بَلْ اَنْتُمْ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ veyahut da iltifat buyuruyor, gaybe geçiyor. وَلَكِنَّهُمْ غُزَاءٌ كَغُزَاءِ السَّيْنِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِكُمْ مِنْ صُدُورِ اَعْدَائِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَطْلِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ قَالُوا مَا الْوَهَنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالْ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir neslin portresini çiziyor. Bir nesli tersim ediyor. Öyleyseniz onun nazarında hayırlısınız. Buyuruyor ki Allah Resulü, İleride sair milletler, aç kimselerin, yemek yemek isteyen kimselerin sofranın başına koştukları gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Ağzınızdaki lokmaları almak için üzerinize üşüşecekler. Cüzdanınızı elinizden almak için, kazandığınız şeylerin üzerine koymak için sofraya üşüşür gibi başınızı üşüşecekler. Sahabi soruyor, o gün bizim azlığımızdan mı ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Siz o gün çok olacaksınız. Veyahut da gayba iltifat ederek o gün yaşayanlar sizden çok olacaklar. Fakat Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin mehabetinizi çıkaracak. Hasımlarınızın nazarında saygısız hale geleceksiniz. Emniyet telkin edemeyeceksiniz. Ağırlığınızı gösteremeyeceksiniz. Duydukları zaman sizi bir şeye saymayacaklar diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı saygıyı, mahabeti, vekar ve ciddiyeti, kale alma meselesini çıkarıp atacak. Siz kale alınmaz, ihtimam gösterilmez bir millet, bir cemaat haline geleceksiniz. Aynı zamanda Allah sizin kalbinize de behen koyacak. Sahabi soruyor, behen ne ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, behen dünya sevgisi, dünyayı birinci planda bizzat ele alma ve ölümden ürkme buyuruyor Allah Resulü. Bir cemaat dünyayı maksudun bizzat olarak ele alırsa, la ilahe illa dünya derse, ağzı böyle demese bile kalbiyle, fiiliyle böyle derse, yani dünya bir tarafta, Allah'ın rızası bir tarafta olduğu zaman, dünyayı tercih eder, Allah'ı terk ederse, o istediği kadar la ilahe illallah desin, kalbi la ilahe illa dünya diyor onun. Dünyadan başka mabudu mutlak yoktur. Dünyadan başka maksudu bir istikak yoktur. Ne derse desin. Siz şurada camide duracaksınız. Durduğunuz zaman ama hepinizi kesecekler. Camide durmayı mı tercih edersiniz, dışarıya çıkmayı mı? İçinize gelsinler bakalım ne oluyor. Nice kimseler var ki çocuğunu salma sokağa salarken, dinini, diyanetini öğretmeden sokağa salarken, mektebe gönderirken, hangi hocanın önüne gideceğini hesap etmiyor, hangi kitabı okuyacağını hesap etmiyor, gittiği yerde nerede kalacak, Müslümanın yanında mı, kafirin yanında mı, bunları hesap etmiyor. Bu insan da la ilahe illa dünya diyor, dünyadan başka mabudu bir hak yok diyor. Manzara budur esas itibariyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kalbinize vehem atacak. Siz o zaman hatırlarınız karşısında yıkılacaksınız. İki unsur söylüyor burada. Birincisi Cenab-ı Hak sizin kalbinizden muhabbeti alacak. Başka bir hadis-i şerifiyle muhabbetin alınmasına vesile şuhudunu söylüyor. Emru bil maruf nehyani münker yapmadığınız zaman, Allah'ın anlatma, ahireti anlatma, kitabı anlatma, haşrı anlatma meselesini birinci iş ve vazife olarak ele almadığınız zaman Allah düşmanlarınızın nazarında sizi siler, süpürür, değersiz hale getirir buyuruyor. Bu birinci unsur, buna dikkat edin. İkinci unsur da Allah Resulü kalbinize Allah vehen atar diyor. Ve veheni tarif buyururken dünya sevgisi ölümden ürkme ve korkma diyor. Bu iki şey neslin dejenere olmasında çok mühim iki unsur olarak hükmünü icra etmiş ve bugünkü tabloyu, bugünkü manzarayı hasıl etmişlerdir. Cenab-ı Hak şu ana kadar gafleti temali eden neslimize, milletimize uyanıklık ihsan eylesin, gafletten uyarsın, şuur lütfeylesin. Öyleyse gayet imanlı, alabildiğine güçlü, taşları eritebilecek iradeye sahip, dünyayı istihkar eden, veheni arkasına atan, ölümün yüzüne gülerek giden, gülerek bakan ve düşmanları karşısında tepeden tırnağa mehabet, şebabet, şetaret dolu olan bir neslin yetiştirilmesi, millet şu gayyaya düştükten sonra bizim için vacip haline gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ لَيْسَ يَعْذَبُ بِشَيْءٍ كَغَضَ بِهِ اِنِّسَاءُ وَالسِّبْيَانَهُ كَمَا قَالْ Allah Celle Celaluhu kadınlardan ve çocuklardan ötürü gazaplandığı kadar hiçbir şeyden gazaplanmamıştır. Gayreti ilahiye en çok dokunan kadınların durumuyla çocukların durumudur buyurmaktadır. Kadın vazifesini yapmadığı zaman, vazifesinin dışında vazifesi olmayan şeyleri yaptığı zaman, kadın şehvet metaı haline geldiği zaman, kadın hazırladığı korkunç tablolarla gençliği cehenneme sürüklediği zaman ve sahih hadisin ifadesiyle şehvetten tablolarla, manzaralarla cennete gitmesine engel olup cehenneme sevk ettiği zaman, Allah'ın en çok gazaplandığı bir mahluk olmuştur kadın. Allah müminlerin avratlarını, kadınlarını muhafaza buyurdu. Öyleyse her aile reisine düşen vazife, evvela seçeceği hayat arkadaşını mükemmel, salihe seçmek, müminattan seçmek, müslimattan seçmek, kanitattan seçmek, sabirattan, haşiattan, sadikattan seçmek. Tepeden tırnağa nar-ı beyza, avratlardan bir tanesini evine muallimi olarak almak, mürebbiye olarak almak, hayatta kendisiyle dertleşebileceği bir cinsi sani, bir cismi sani, bir nevi sani olarak evine almak, içini Mevla'ya ait duygularını şerh ettiği zaman anlayacak kafaya sahip birisini almak, anlayacak kalbe sahip birisini almak. Çünkü evde neşet edecek çocuklar o muallime ve mürebbiyenin nezareti altında yetişecektir. Evde bir yılan varsa yetişecekler kobra yavrusu olacaktır. Evvela bunun üzerinde geçen derste ısrarla durdum. Salihatı ihtiyar edeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teribet yedak buyurmuştu. Seni gidi yanı yere gelesi sen dini galip olan ihtiyar et demişti. Dini galip olanın arkasına düş demişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür derste hulasaten arz etmeye çalıştım. Bu meselelerin ariz ve amik enine boyuna baktık. Allah'ı hoşnut edecek hüviyette olursak, iktisadi içtimai sahada bütün dünyanın en büyük iktisadi sistemleri, içtimai sistemleri karşımıza hakile ihsan olacaktır. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda Resul-i Ekrem devrindeki bir durumu bize anlatıyor. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِنْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Bir de Hüneyn gününü hatırla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinden sonra gittiği bir zaferdi bu. İlk planda Müslümanlar Havaz'ın karşısında kaçıverdiler. Diyor ki oraya giderken kesretleri kendilerine hoş geldi, beğendiler çokluklarını. İçlerinden dediler ki bu İslam ordusunun karşısında kimse duramaz. Havazinin okçularıyla yüz yüze geldikleri zaman dayanamadılar. Demek ki kesret, kesreti etva mühim değil. Bu sahabi de olsa mühim değildir. Mühim olan ağırlıktır, okkalı olmaktır, çaplı olmaktır. Ama onlar mukarrebindi. Onların oradaki bozulmaları, geriye çekilmeleri onlara göre bir günahtı, bize göre günah değil. Onlara göre günahtı. Fakat dünyanın neresinde ve hangi devrinde olursa olsun, kesretin mühim olmadığını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu ayet hükmü geçmiş bir şey değildir. Neresinde olursanız olunuz, kesretinizi itibar etmeyeceksiniz. O sizi şaşırtmayacak. Siz keyfiyete bakacaksınız. Ağırlığa bakacaksınız, çapa bakacaksınız. Ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem bir cami dolduracak kadar cemaatiniz varsa dışarıya çıktığınız zaman ne yapalım? Havası ve endişesiyle sağa sola dalıyorsanız, bir şeyler anlatmak heyecanıyla yaşıyorsanız siz Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olacaksınız. Ama camiden çıktıktan sonra evler, herkes evlerine çekiliyorsa, burada söylenen her şey unutuluyorsa, Allah hatırlardan çıkıyorsa Allah muhafaza buyursun el-yazu billah. Bin tane cami doldursak da hiçbir kıymeti olmayacaktır. Cenab-ı Hak şu ana kadar bize lütfettiği şeyler çok büyüktür. İnşallah bunları ikmal ve itmam buyuracağını sonsuz rahmetinden intizar ediyoruz. Bizi sukuti hayale, inkisari hayale uğratmasın inşallah. Tamamen Kur'an-ı Kerim'den istifade ettiğim, belki ayatı Kur'aniye ise söylemeyeceğim. Ama tamamen Kur'an-ı Kerim'den, sarahatinden ve işaretinden istifade ederek terbiye mevzuunda bugün bir yaşa kadar, belli bir seviyeye kadar çıkardığım prensipleri arz etmeye çalışacağım. Belli bir seviyeye kadar. Bu seviye bana göre 7 yaşa kadardır. Veya bazı çocuğun daha geç kendine geldiği, elinin önünü arkasını öğrendiği yerlerde 10 yaşına kadar temadi edebilir. Siz isterseniz 7 yaşı esas alın, isterseniz 10 yaşı esas alın, isterseniz 11 yaşı esas alın. Bazen de hamit fıtratlarda, sönük fıtratlarda bu durum benim arz edeceğim yaş seviyesi, limit 15 de olabilir. Asıl mesele benim arz edeceğim şeylere muhatap sayabileceğiniz yaşa kadar o çocuklara karşı sözünüz ve davranışlarınız bu olmalıdır. Evet, bir mevzide arz edildiğim gibi yetiştireceğimiz Huzur mükemmel yetişmesi için vasatın mükemmel hazırlanması lazımdır. Yenilerin ortam dediği şeyin huzur mükemmel yetişmesine müsait olması lazımdır. Ev bunların başında gelir. Saniyen mektep gelir bunların başında. Zaliden sokak sokak arkadaşı, ev arkadaşı, ders çalışma, mütala arkadaşı gelir. Rabihan, hayat-ı içtimaiyede insanın başvurabileceği her yer gelir. Terzi dükkanı gelir, marangoz dükkanı gelir, berber gelir, sütücü gelir, elbise temizleyici gelir, gazozu gelir. Sen bu vasatı, çocuğun kendi tutacağı bu vasatı zararlı mikroplara karşı yerden fekli etmemiş iken, ilaçlamamış iken, çocuğun burada uğradığı zaman katilce bilecektir ki bir hastalık alacaktır. Bu çocuk kim olsa, güvenlik karanlığın oğlu dahi olsa, o en büyük tabirinin oğlu dahi olsa, vasat bozuk, bozuk vasata uğradığı takdirde katilce bilecektir ki bir çocuk alacaktır. Bunun için vasatı anenden başlamak suretiyle çocuğun mükemmel yetişmesine hazır verir. Tabi başta arz ettim ben bunu. Evvel anlaşılır mıyız kendisi? Yani o teknolojide anlaşılır mıyız? Hepimiz aynı meselelere, aynı değer hükümleriyle gidiyor muyuz? Aynı kıymet hükümleriyle bağlı mıyız? Değil miyiz? Ben bunu baştan arz ettim.
Beni dinleyen kimseler benim gibi düşünüyorlar kanaatıyla arz ediyorum. Ev, saliha bir kadınla başlar arz ettim. Bu kadın evvela dindar olması lazım. Senin çocuğunun saygılı olmasını düşündüğün şeylere hanımın saygılı olması lazım. Allah'a saygılı olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saygılı olması lazım. Kur'an'a saygılı olması lazım. İnanmış olması lazım. Sadakat içinde, vefa içinde inandığı şeyleri yaşamış olması lazım. Saliha diyoruz tek kelimeyle. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edecek ve salihat yapacak. Kadın olsun, erkek olsun. Ve bunu ifade için uzun boylu kelimeleri anlatmıyor, sadece saliha sözüyle iktifa ediyoruz. Evde saliha bir kadın olacak. Bu birinci devre. İkinci devrede bu çocuğun teşekkür etmesine bâdi olabilecek canlılar, senin vücudundan ayrılıp rahmi madere giderken, spermler, üreyimler oraya giderken, onların halal gıdadan teşekkür olmasını hesaplayacaksın. Katiyen bileceksin ki, senin besmelesiz ailenin yanına yaklaşman, şeytandan istiaze etmeden yaklaşman, doğacak çocuğun karnına bir şeytan tekmesinin gelmesine vesile olacağı gibi, hanımına yedirdiğin bir haram lokmada, senin o esnada yediğin bir haram dokmada o çocuğun iflahını kesecek, bize getirecektir. Varsa damarlarında bir lokma faiz, varsa damarlarında bir lokma rüşvet, varsa şu veya bu şekilde spekülasyondan senin ve hanımın karnına giren bir lokma var ise o çocuğun bir haramzade olabileceğini hesaba katacak, Allah'a sığınacak ve titriyeceksin. Çocuk dünyaya geldiğini düşüneceksin. Ondan sonra yine mükemmel gıdasına, bakımına, görümüne dikkat edeceksin. Hatta erkekleşmiş kadınlara göstermeyeceksin. Kem nazarlar onun duygularını öldüreceğini hesaba katacaksın. Neden hiç araştırdınız mı? Niçin gözleriniz yaşarmıyor? Neden aşkınız sönmüştür? Niye geceleri kalkıp ağlamıyorsunuz? Çünkü fasıkı mücahidin yanında oturuyorsunuz. Onlarla hemdem oluyorsunuz. Allah'ın sevmediği kimselerle siz seviyor ve arkadaşlık yapıyorsunuz. Bunlar çocuğa karşı Allah'la aranızdaki münasebetin ifadesi, dinle aranızdaki münasebetin ifadesi olarak yapmanız gereken şeylerdir. Titizlikle yapacaksınız. Sahabi gibi bir nesil çıkaracağız ölüden. Allah ölüden diri diriden ölü çıkarır. Sahabi gibi bir nesil çıkması lazım ki bu millet kurtulsun. Bunu çıkarmaya çalışacağız. Bunu çıkarmanın yolu da budur. Bu kadar kem nazardan, hain bakışlardan onu korumaya çalışacaksın. Çocuk evde bir seviyeye gelir ki sen gıdasına dikkat ediyor, nazarına dikkat ediyor, havasına dikkat ediyorsun. Hadis-i şerifte çocuk ilk söyleyeceği söz Allah olmalıdır buyuruyor. Anadan babadan evvel Allah demeli çocuk. Ve sen cevap vermelisin. Sen de, ben de, Anam da hepimiz Allah'ın kulu ve bendesiyiz. Bu evde Allah'a karşı saygı var ise olacaktır. Çok Allah deniyorsa olacaktır. Allah denilip rükûa gidiliyorsa, Allah denilip secdeye gidiliyorsa, Allah denildiğinde ayakların bağı çözülüyorsa çocuk onu söyleyecektir. Çünkü o evde en mukaddes hakikat, en mukaddes sembol olur, onu söyleyecektir. Bir seviyeye geldiği zaman dikkatinizi rica edeceğim. Başkalarının yanında yapmadan çekindiğiniz, tevakki ve iştinap ettiğiniz şeyleri çocuk çevresini anlamaya başlamışsa onun yanında yapmadan iştinap edeceksiniz. Esasen uygunsuz şeyleri açık saçık yapmak doğru değildir. Bu onun yanında münasebetsiz gülme olabilir. Bu onun yanında münasebetsiz bir şaka olabilir. Bu onun yanında hayat arkadaşlarının birbiriyle münasebeti olabilir. Ve bu onun yanında hiçbir zaman caiz olmayan birini aldatma, birine uygunsuz bir davranışta bulunma olabilir. Siz zannedersiniz ki bu çocuk bunları anlamıyor. 2 yaşında dahi olsa, ben 3 yaşında yapılan işleri hatırlıyorum. 2 yaşında dahi olsa, dünyaya açılmış bu gözler, bu bakir nazar, bakir fikir, etrafında cereyan eden hadiseleri alacak, fotoğraf makinesi gibi alacak ve kafasında bunlar şuur altı haline gelecektir. Çevredeki uygunsuz davranışlar, başkalarının yanında yapmadan çekindiğiniz şeyler, onların yanında yapıldığı zaman daha sonra sizin kimya gibi tesir edecek sözlerinizin tesir etmemesine sebebiyet verecektir. Onların yanında daima aziz, daima abid, daima zahid, daima ağırbaşlı görünmek istiyorsanız, başkalarının yanında sizi düşürecek, basit insanlar seviyesine getirecek davranışları onların yanında da yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız, bununla başlayacaksınız işe. Saniyen yine bu dönemde bakın, yeni hayata gözlerini açıyor, etrafına dikkat ediyor, olup biten şeyler anlamaya çalışıyor. Ben Kur'an-ı Kerim'den aksen arz ediyorum bunları. Bana sorarsanız bunların hepsinin arkasında bir ayet okurum. Ve kendime göre de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın evveliyetle ele aldığı şeyleri aldım. Geç saatlere kadar düşündüm, ben onlardan istinbat ettim. Saniyen, çocuk dünyaya geldiği zaman Kur'an'ın bir ayetiyle ifade edildiği gibi onu kalbimizde bütün bir muhabbet halinde kalbimize oturtup haşa onun mevcudiyetini Allah'ın unutulmasına vesile kılmayacağız. Kur'an Allah'ın ifadesi olarak buna bir bakıma şirk demiştir. Bu şirkin altı da vardır, üstü de vardır. Doğrudan doğruya evlat sevgisine inhimak ve Allah'ı unutma kavi bir şirktir. Fakat bir başka yönüyle de o çocuğa karşı tavırlarımızı ve davranışlarımızı bize unutturacak. Hesapsız hareketlere bizi sevk edecek bir sevgi zararlıdır. Allah bundan da men eder. Ve aynı zamanda Allah'a karşı tevcih edeceğimiz muhabbeti bir faniye yersiz tevcih ettiğimizden ötürü o hanemizdeki sevgiyi Allah Celle Celaluhu gayretullah'a dokunacak, belki katıp karıştıracaktır. Bunu ölçülü yapacaksın. 2 şeyden ötürü. Bir, gönüllerin sultanı Allah'tır. Onun muhabbetinin yerini gönülde hiçbir muhabbet almamalıdır. Katiyen bileceksin ki bu yavru esasen Allah'ın bir emanetidir bana. Benim onun emanetine bakmam için bana verdiği bir şefkat vardır. Benim ona karşı sevgim sadece Allah'tan gelmiş bir şeydir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelmiş bir şeydir. Diyecek, Allah'ın sana devri ettiği emanete o hava, o eda içinde bakacaksın. Rabian, yetiştireceğimiz kimselere karşı duygularımız, sözlerimiz ve kalbimiz, kalbi hayatımız, davranışlarımız en büyük ders verici mahiyette olacaktır. Onların çok mükemmel şekilde yetişmesini istiyorsak ne istiyoruz? Namaz kılmalarını arzu ediyoruz. Namazı kemali ihtimam ile eda edeceğiz gözlerinin önünde. Ne istiyoruz? Uygun sözler söylesinler, uygunsuz olanları dile getirmesinler. Öyleyse o evin içinde uygunsuz hiçbir söz etmeyeceğiz. Onların kafa lügatlarında uygunsuz kelimeler yazılmasın ve bilmesinler. Ne istiyoruz? Afif olmalarını, cinsi zâlim karşısında başlarını yere eğmelerini, edep içinde buram buram terlemelerini, aynı vaziyetin o evin içinde yaşanmasını temin etmeliyiz. Biz o tavrı takınmalıyız. Ne istiyoruz? Kur'an-ı Kerim okunmasını mı? Kur'an'ın hakikatlerine aşina olmalarını mı? O evin içinde sabah akşam onların duyacağı şekilde Kur'an okumalıyız. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûdâ. Meleklerin dahi inip hazır ve nazır olduğu, kulak kesildikleri, dinledikleri, kelam-ı ilahinin terdad edildiği dakikalarda Kur'an okumalı, melekle beraber evdeki o küçük meleklere de dinletmeliyiz. Binaenaleyh söz, duygu, kalbi heyecanlar ve davranışlar evde en büyük malindir. Sadece meseleyi başkasına, şuna bir şeyler anlatın demeye atfederseniz, ona bağlarsanız, çocuğa hiçbir şey anlatamayacaksınız. Ve bana göre asıl üç mühim unsura geldim, onu arz edeceğim. Bir yaşa kadar çocuklarınız daha ibadet-ü taatla mükellef değiller. Aranızda Kur'an'ın prensiplerine göre yapacağınız bir mukaveleyi yapma halini kazanmamışlar. Oturup da rahatlıkla onları dinleyeceğiniz, boşalmalarına imkan vereceğiniz ve sonra sizin boşalmanızı onları hazırlayacağınız, durumu kazanmadıkları müddet içinde, hidayette arz ettim, 7 deyin, 9 deyin, 10 deyin, ne derseniz deyin, ilk mektep devresine kadar, belki onu aşacak devreye kadar. Bu devre içinde çocuk ibadet-ü taatla mükellef değildir daha. Binaenaleyh namazında, orucunda vesairesinde yaptığı kusurdan ötürü tedip edilmez, hitap yapılmaz, hakarete maruz bırakılmaz, onuru rencide edilmez. Fakat davranışlarla, bütün davranışlarla bunlar anlatılmaya çalışır. Çalışılır, katiyen bileceksiniz ki bu devrede anlattığınız şeylerin hiçbirisi onun hatırından, kafasından, kalbinden çıkmayacaktır. Sadece evde duruyoruz daha, dışa gitmedik. Evvela bu üç şeyden, her birisinde üç prensip arz edeceğim. Evvela çocukların kadir şinas olmasına dikkat edeceksiniz. Kendilerine gelen ihsanları bilebilecek şekilde hazırlayacaksınız. Nimet karşısında serfiru etmeye mühayya hale getireceksiniz. Size karşı, Allah'a karşı, bütün insanlığa karşı. Allah'a şükredecekler. Size müteşekkir olacaklar. İnsanlara da şükredecekler. Teşekkür edecekler. Kadir şinaslık hissi insanlarda daha sonra bol bol Allah'ın nimetlerini gördüğü zaman hamd etme, Allah'a sena etme, belini kırma, boynunu bükme hissinin gelişmesine sebebiyet verecektir. O en küçük devresinde dahi onu kadir şinas hazırlarsanız, cevahirci bir sarraf gibi cevahir kadrini bilir hale getirirseniz, cevahir buruşan gibi onu cevherci hale getirirseniz, daha sonra başından aşağıya yağmur gibi yağan nimet-i ilahi karşısında Allah'a karşı saygılı olacak, kadir şinas olacaktır. Siz sözlerinizi anlatacaksınız. Yediğiniz, sofraya koyduğunuz yemeklerin Allah'tan geldiğini anlatacaksınız. Ona o ağzı verenin Allah olduğunu anlatacaksınız. Anasının memelerinin Allah tarafından bu hayat akıtan musluklar halinde anasının göğsüne Allah tarafından takıldığını anlatacaksınız. Seviyesine göre anlatacaksınız. Lokmayı ağzınıza koyarken "Oh Allah'ım ne güzel" diyeceksiniz. Kafasına her lokmada Allah girecek. Her zerrede Allah girecek. Allah'a karşı minnacık kafasıyla, küçücük kafasıyla, saygıyla dolup taşacak, kardeşine olacak. Allah büyüklüğü kadar kimsenin kafasında yer etmez esasen. Nebiler onu azametine uygun şekilde kavrarlar. Fakat Allah'ın büyüklüğüne doğru yaklaşacak şekilde onu hazırlayacaksın. Çok büyük olarak mabud-u mutlak kafasına yerleşecek. O yer yer Allah-u Ekber diyecek, Allah büyük diyecek. Milletin insanları karşısında da kadir-şinas yapacaksınız. Kadir-şinaslık kitap haline gelecek. Matbu bir kadir-şinas olacak. Kadir-şinas olacak ki her nimet karşısında teşekkür ederim desin içinden gele gele. Bu birinci maddede birinci husus, birinci prensip. Sonra nimetleriyle bizi perverde eden Allah'ın şefkatini, rahmaniyet ve rahimiyetini anlatacaksınız. Onu nasıl beslediğini, baktığını, büyüttüğünü, bize nasıl sevgi verdiğini ona anlatacaksınız. Çapına göre, kâmeti kıymetine göre. Allah çok şefkatli diyeceksiniz. Seni korur, muhafaza eder diyeceksiniz. Seni bütün belalardan himaye ve vikaye eder diyeceksiniz. Ananın karnında seni nasıl korudu, şimdi kucağımızda nasıl himaye ediyor, sonra da seni himaye edecektir diyeceksiniz. En küçük yavruların, haşeratın, Allah'ın bu şefkatiyle, re'fetiyle, rahmetiyle beslendiğini kafasına göre, kâmetine göre anlatacaksınız. Kafasında baştan aşağıya kainat, Rahman ve Rahim isimlerini tilavet eden varlıklar halinde tecessüm etmeye başlayacak. Keza o evin içinde bütün o nimetlere karşı o nimetlerin bir sahibi olduğunu anlatacaksınız, hatırlatacaksınız. Zaten siz o nimetlere karşı vicdanının şükür hissiyle dolup taşarken o nimetlerin nereden geldiğini biliyordunuz. O evde daima bunlar cereyan edecek. O nimetlerin sahibini hatırlatacaksınız. O sahip olmasa ağaçlar bar vermez. O sahip olmasa hayvanların memelerinden süt akmaz. O sahip olmasa gökten bir damla yağmur gelmez. O sahip olmasa yerden bir ot bitmez. O sahip olmasa yavrum sen konuşamazsın. O sahip olmasa sen göremezsin. O sahip olmasa sen duyamazsın. O sahip olmasa ağzını ıslatamazsın. Mideni çalıştıramazsın. Böbreklerine iş gördüremezsin. Bütün bunların sahibi odur evladım diyeceksin. Ben yapamadım, bizim evde o tezgah yok. Ananda da o tezgah yok. Cihanda da o tezgah yok. Biz yapamadık. Bunlar hep ondan yavrum diyeceksin, anlatacaksın. Öyleyse evladım, bu nimetleri bize veren, bunları böyle yapan Allah'a karşı içimiz onun sevgisiyle dolar taşarsa o bunları artıracaktır. Ama nankörlük yaparsak bunlar peşi peşine kesilecek ve biz açıkta kalacağız diyeceksin. Senin ananın sütünü kurutur yavrum diyeceksin. Yağmuru kurutur diyeceksin. Bizi ezer diyeceksin. Bizi zillete maruz bırakır diyeceksin. Ama bunları evin içinde hem davranışında, hem sözlerinde, hem bakışında, hem bütün heyecanında, heyecanlı bir hatip gibi anlatmaya çalışacaksın. Bana göre üç husus dediğim hususlardan bir tanesi budur. Bu bir tanesi. İkinci şık, yine başa döneyim. Eğer kendimizi hazırladığımız ve ona göre beğendiğimiz davranışlarımız varsa, çocuğa sadece kendi davranışlarımızı anlatacağız, intikal ettireceğiz. Sözle ve fiille yapılan nasihatler, terbiye ve talim adına atılan adımlar, en tesirlisi davranışlarla olanıdır. Su yüzüne çıkacak bir davranışımız varsa, bu evde hayatı tanzim etme, çocuklara bir fikir verme bakımından kendi davranışlarımızı anlatacağız. Teheccüd namazı kılacaksın. Gecenin bir saatinde. Mümkünse onun uyanık olmasına rastlatacaksın. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında. Sadece Mevla-i Müteal'in seni gördüğü o karanlıkta kıvranacaksın. Secdede Resul-i Ekrem gibi tekallübat seni saracak. Kıvrım kıvrım kıvranacaksın. Mütecessis nazarlar altında sana soru sormasını bekleyeceksin. Niçin o intizar? Neden o ağlama? neden o kalp burkundudu diyeceksin, diyecek sana. Diyecek, değişine göre diyecektir. Sen de onun huzuruna çıkıp da nimetlerinden mahrum kalacağın endişesini taşıdığını anlatacaksın. Azabına duçar olacağın endişesini anlatacaksın. Endişeli bakışları içinde Allah'ın saygısını içine koyacaksın. Varsa suyun yüzüne çıkacak bir davranışın, tanzim ettiğin bir hayatın, sınırlandırdığın hareketlerin var ise onları ona takdime çalışacaksın. Kendi davranışlarının dışında anlattığın şeylerin ters yüz olup senin suratına geldiğini, geleceğini katiyen bileceksin. Sen kendi davranışlarına tercüman ol. Hazreti Ayşe'ye Resul-i Ekrem'in ahlakı neydi? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı buyurmakta. Ben şöyle anlıyorum bunu. Bu hadisle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu şöyle anlıyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın esasen bir hayat tarzı, bir yaşayışı vardı. Kur'an o yaşayışı bize anlattı. Bu mutlak, kamil insanın yaşayışını bize anlattı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bize intikal ettirirken kendi yaşayışının dışında bir şey anlatmıyordu. O zaten yaşayacaktı bunu. Çünkü zaten bilseydi ne yapması gerektiğini onu yapacaktı. Göçerek, taşarak yapacaktı. Ve onu bize intikal ettirecekti. Kur'an onun hayat tarzını, pratik hayatını bize intikal ettirdi. O da onları söyledi bize. Onun için tertemiz vicdanlarda, tertemiz gönüllerde mâkes buldu. Herkes kabul etti, üstünü kabul gösterdi ve yaşamaya çalıştı. Varsa su yüzüne çıkacak bir davranışınız onu anlatır. Davranışlarınız başka, sözleriniz başka olmasın. Buna ameli münafıklık denir. İç dış farklılığı içinde çocuğun sezeceği şekilde bir davranışa girme, o çocuğa riyakarlık öğretme, mürahilik öğretme, dual bir anlayış öğretme, onun içine itme, o hava içinde neşet etmesini temin etme olur. Biz mürahi olabiliriz. Çocukların mürahi yetişmesini temin etmeye hakkımız yoktur. Çocukların mürahi yetişmesine meydan vermeye hakkımız yoktur. Cenab-ı Hak onlara kötü örnek olmadan bizleri muhafaza buyursun, tevfikini yar etsin. Davranışlarımızı anlatacağız dedim. Bizi nimetleriyle perverde eden, nimetlerine mazhar olduğumuz Allah'ın nimetlerini hal diliyle, kal diliyle daima anlatacağız. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا diyen Allah'ı bu devrede anlatılacak şeyler bunlardır. Kur'an'ın talimde takip ettiği seyir içinde bunu görüyoruz. Allah'ın nimetlerini anlatacaksınız. İçi onun sizinle beraber şükran hissiyle, hamd hissiyle dolacak. Elhamdülillah diyecektir kendi kendine. O sizin anlattığınız Allah'a hamd olsun. Bizi insan yapan Allah'a hamd olsun. Emrazdan beri yapan Allah'a hamd olsun. Sıhhat veren Allah'a hamd olsun. Anne baba veren Allah'a hamd olsun. Her gün birkaç defa nimet sofralarını önümüze gönderen Allah'a hamd olsun.
Elleriyle bize nimetleri, Allah'ın nimetlerini uzatan, ağaçları veren Allah'a hamd olsun, suyu veren Allah'a hamd olsun, havayı veren Allah'a hamd olsun diyecek. Yer yer telkin edeceksiniz. O evde duyulan şeyler bunlardan ibaret olacak, muhavereler bunlardan ibaret olacak.
Çocuğa karşı çok şefkatli olacaksınız. Allah Resulü gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında çalıştırdığı, hizmetçi olarak bulundurduğu insana bile 10 sene zarfında onu yeminle anlatması için de meseleyi ele alacak olursak Enes bin Malik şöyle diyor. 10 sene hizmet ettim. Yapmadığım bir şeyden ötürü niçin yapmadın demedi. Yaptığım bir şeyden ötürü de neden yaptın demedi, bana hiç hitapta bulunmadı. Nasıl ayara böyle şefkatli, nasıl onlara insan olarak muamele yapıyor, kendi torunlarına, yetiştirdiği evlatlarına da o kadar refik, o kadar şefik, o kadar ince kalpli. Dövme, vurma, tokatlama meselesi en son iştir, onu sonra arz edeceğim. Bu noktada yapacağınız şey çok şefkatli olmaz. Ve çocuk eğer bir şeyden korkuyorsa, o da o şefkati kaybedeceğinden korkmalıdır. Babasının yüzünü ekşitmesi, anasının yüzünü dökmesi, memnuniyetsizlik izhar etmesi onun için en büyük azap olmalıdır. Bunu telkin edin çocuğa. Ağladığı zaman kabri soturun, beraber ağlayın. Beraber ağlayın ki nazarında aziz olasınız. Beraber ağlayın ki ağlayan insanlarla beraber semanın ağladığı gibi, ölüp giden insanlara arşın titrediği gibi, büyük alem küçük alemle alakadardır ve Allah bu durumda bize ders vermektedir. Belki bir mümin müteessir olduğu zaman rahmetli o derece müteessir olmaktadır. Keyfiyeti bizim için kabili idrak değildir. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri vardır. Bu Rahman ve Rahim isimleri her türlü şefkatin, re'fetin, inceliğin, merhametin menbaı ve kaynağıdır. Müminler müteessir oldukları zaman işte bu rahmet harekete geçmektedir. Sen buna uyarak, buna tevfik-i hareket ederek, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak müteessir oldukları zaman müteessir olacaksın. Üzüldükleri zaman üzüleceksin. Ta söylediğin zaman, anlattığın zaman onlara tesir etsin. Ta onların gönlüne giresin. Çıkarıp atamayacakları aziz bir varlık haline gelesin. Ondan sonra söylediğin her söz gönüllerinde mahkes bulacaktır. Ben yine tekrar edeyim. Tabii prensiplerde anlaşıyorsak, onların melek misal yetişmesini düşünüyorsak, bir sahabi nesil ihya etmek, altın bir nesil ihya etmek düşünüyorsak, böyle yapma mecburiyetindeyiz. İkinci maddede üçüncü husus, o evin içinde her şeye bir kişinin sahip olması gerekmektedir. Her şeyin sahibi ve maliki bir kişinin olması gerektir. Gerektir ki çocuk bazen endişe etsin. İstediğini istediği zaman dışarıya çıkarır. İstediğini istediği zaman içeriye alır. İstediğine izzet verir, istediğine zillet verir. İstediğini kapı dışarı eder, istediğini kapıdan içeriye alır. Bu evde böyle bir efendi vardır. Kainatta böyle bir Allah vardır Celle Celaluhu. Devletin başında böyle bir reis vardır. Vilayette bir vali vardır. Bu evde de bir efendi vardır. اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَى Erkeğin kavvamiyeti işte budur. O evin içinde hazineye hakim, kadın üzerinde hakim, evlatlar üzerinde hakim, evin muhtarı, valisi, devlet reisi. Ra'i, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en ra'iyyeti. O evin her şeyinden mesuludur. Böylece çocuğun efkarı teşettür etmeyecek. Katiyen bileceksiniz ki evde iki tane kumandan olursa ve iki yerden kumanda gelirse çocuğun efkarı allak bullak olacaktır. Birinden korktuğu zaman diğerine sığınacaktır. Diğerinden çekindiği zaman öbürüne gidip sığınacaktır. Katiyen bilecektir ki babayı darıldığım zaman artık benim için emni eman yoktur. Bilecek ve endişe edecektir. Ve ana da bunu ishal edecek, bu mevzuda teslim olacaktır. Evde aile hayatı vahdet iktisap etmemiş de dual yaşıyorlarsa, kadın kendine göre başsa, erkek de kendine göre başsa, ortadaki semere hissiz, duygusuz, haşin ve hırçın olacaktır. Modern psikoloji öyle demiyor, demeyin bana. Belki diyordur öyle. Dese de demese de kale almam. Ben Kur'an'ın prensibine sadakat içinde meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Böyle kalbimde karar verdim ki, meseleler bu şekilde ele alırsa müessir olacaktır ve rezil yetişecektir. Bana bir izan-ı kalp hasıl etti bu mesele. Evde bir hakim olacaktır. Mukayyet hakim. Boynu Allah'ın elinde, başı Allah'ın elinde. Prangası Allah'ın elinde, tasması Allah'ın elinde, Allah'a bağlı bir hakim. Ve onun bütün hakimiyeti de Allah'a bağlılığında. Ona bağlılık o kadar aziz, ona bağlılık o kadar onurlu, ona bağlılık o kadar meselelere hakim ki. Ama arkasında o sultan, o sultanlar sultanı vardır. Bundan dolayı güçlü, bundan dolayı kuvvetlidir. Bunu her iki yönüyle de daima ona intikal ettirmeye çalışacaktır. Bu da ikinci prensipti, üç maddesiyle. Üçüncü meseleye gelince doğrudan doğruya, ahlak-ı âliye-i ilahiye ile ahlaklanmak. Tamamen fiili durumumuz, bizim davranışlarımız. Hayat arkadaşımızla yan yana geldiğimiz zaman o evin içinde mütemadiyen hürdü zeban edeceğimiz şey, daha sonraki dönemlerde çocuğun kafasına girmesini düşündüğümüz şeyler olmalıdır. O evde bir şeyler konuşulur. Muhakkak dünyaya ait şeyler de konuşmak gerekir. Hayatımızı tanzimle alakalı şeylerde konuşmak gerekir. Ama çocuğun yanında meseleler daima ciddi olarak ele alınmalıdır. Onu ilgilendirmeyen, devreye girdiği zaman faydası olmayan meseleleri onun yanında anlatmanın hiçbir manası yoktur. Abes bir iştir, abesle iştigal abestir. Öyleyse daha sonra bir çekirdek gibi, bir tohum gibi onun ruhunda ve kalbinde neşvi nema bulacak, ebedi bir hayatın zümbüllerini taşıyabilecek tohumları o devrede onun kalbine ve kafasına atmakla mükellefiz. Bu tohumları atacağız. Evde o bizim yanımızda ise, onlar bizim yanımızda ise hayat arkadaşıyla bütün muhaverelerimiz, müzakerelerimiz daha ziyade bizim bu onun dışında birine dair olmalıdır. Şu gayıplar gaybı Hazreti Allah'a dair olmalıdır. Ona iman, onun nimetlerini anlatmaya dair olmalıdır. Onu terdat etmeye dair olmalıdır. Biz kalpten çocuk bunları bilsin, öğrensin, bu haliyle hallensin, düşünelim, düşünmeyelim. Prensip olarak evde onun yanında sadece daha sonra onda görmek istediğimiz meselelerin muhabere ve müzakeresini yapalım. Bir reçetedir bu. Reçeteye riayet ederseniz nefs hastalıktan kurtarırsınız. Reçetedir bu. Onun yanında onu ilgilendirmeyen meseleleri, hususuyla hayat arkadaşımızla aramızdaki imtizaçsızlığı ifade eden meseleleri eğer anlatacak olursak yine bizim huşunetimiz ona sinecek, ona sirayet edecek ve kısa zaman sonra ondan huşunet meyveleri alacağız. Serkeşlik meyveleri alacağız, baş kaldırmalar müşahede edeceğiz. Saniyen alabildiğine bir refet ve şefkat içinde bulunma. Çok merhametli olma. O çocuğun üzerine tir tir titreme ama bunu fiilen gösterme meselesi. Kapımıza gelen, el açan bir insana efendi hanımından gizli, hanım efendiden gizli. İkisi de ellerine, eteklerine koyduğu şeylerle koşması. O fakirin yanında derin bir teessür içinde, ihtimamla onun üzerine eğilerek onu dinlemeleri. Çocuğun şefkatli yetişmelerini temin etmeleri. Bazen tevarüs yoluyla olur bu. Bazı çocuklar ağlarken daha küçükken bile şarıl şarıl gözlerinden yaşlar akar. Bu daha sonra biraz sisli, ince, dikkatli olacaklarına alamettir. Bazen de sırf kendilerini kabul ettirmek, aileyi rahatsız etmek için ağlarlar. Gözlerinden yaş gelmez. Kötü bir tefekkürdür. Büyüdükleri zaman da onların gözleri kupkuru olur. Fakat ne olursa olsun çocuğun cömert olmasını, dikkatli, şefkatli olmasını düşünüyorsak o evin içinde daima fiilen verici durumda görünmeliyiz. Allah'ın bize bol bol verdiği gibi vermeliyiz. O bize nasıl refetle, şefkatle, merhametle muamele ediyor. Kapımıza gönderdiği muhtaçlara aynı hava içinde refetle, şefkatle, merhametle muamele edelim ki çocuk da o hava içinde neşet etsin, yetişsin. Çocuğun cimri olması, çocuğun halk diliyle sıkı olması, çocuğun dünya perest olması, çocuğun maddeye bağlı olması, çocuğun %50 imanını kaybetmesi bakımından çok yıkıcı bir unsurdur. Çok dindar bir evde yetişse dahi, çok dindar bir hava, dindarane bir hava verirse dahi, eğer bakirse, cimriyse bir insan, bu elin aldığını bu eliyle hemen dağıtamıyorsa, veremiyorsa, hadisi şerifin ifade ettiği gibi cimrilik cehenneme çeker götürür insanı. Cömert insan ise fasık dahi olsa cennete gider. Cimri mümin dahi olsa cennetten nasibi azdır. Vermesini öğreteceksiniz. Vermesini öğreteceksiniz ki maddeci olmasın, ruhçu olsun, kalpçi olsun, sırcı olsun. Ve bunların verasında Allah'a bağlı olsun, üluhiyetçi olsun. Vermesini öğreteceksiniz, fiilen bunu göstereceksiniz. Sözlerinizle anlatacaksınız bunu, o birinci fasıl. Ama davranışlarınızla anlattığınız zaman, sözleriniz onun nazarında gökteki yıldızlar gibi pırıl pırıl hale gelecek. Davranışlarınızı anlatmadığınız zaman, davranışlarınızda sözleriniz mütenakız ona intikal ettiği zaman o kafasında hayalinde büyüttüğü sözleri sizin sözleriniz sonra sizin yüzünüze çarpılacak veya onun başından aşağıya dökülecek. Ve sonra bu üçüncü maddede, üçüncü husus, çocuklarınızı muvaffakiyetleri nispetinde mükafatlandırmaya çalışacaksınız. Nispet sözüyle arz ediyorum. Büyük bir muvaffakiyette o muvaffakiyetin çapına göre bir ihsanda bulunacaksınız. Hususiyle dini hayata, İslami meselelere, dünyaya ait meselelerin de meşru olanlarına ait muvaffakiyetlerinde ve hemhal ona iltifatın, onu görüp ve gözetmenin ifadesi olarak ona mükafat vereceksiniz. Ama küçük bir muvaffakiyette büyük mükafat verirseniz, büyük muvaffakiyette de onu veremezseniz, onda bir sükutu hayat hasıl edeceksiniz. Anne baba demek mütefekkir olması gereken insan demektir. Mütefekkire olması gereken kadın demektir. Anne baba iyi mürebbi ve mürebbiye demektir. Anne baba ey muallim ve muallime demektir. Anne baba bunları düşünerek hazırlamazsa, ağacını ehemmiyet verdiği kadar çocuğuna vermezse, ah buyurun çocuğun yozlaşacağı, bodurlaşacağı muhakkaktır. Öyleyse bu mevzuda dahi çok sıkı, çok prensipli, rafetimizin, şefkatimizin yanı başında, kadir şinaslığımızın yanı başında, hakkın nimetleri karşısında serfuru ve inkiyat etmemizin yanı başında, malikiyetin bir nevi, sahibiyetin bir nevi tezahürü olan o çocuğa mükafat verme meselesi. Bu Allah'ın ahlakıdır Celle Celaluhu. Dünyada iyi işler görene ahirette cennet verir Allah Celle Celaluhu. Dünyada kötü işler yapana ahirette ceza verir Allah Celle Celaluhu. Ve dünyada insanlara şu beşareti verir Allah Celle Celaluhu. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz ben artırırım. Eğer nankörlük yaparsanız benim azabım çok şiddetlidir. Allah ahlakıyla mütehallik olarak çocuğa karşı davranışlarınızı, tutumunuzu o hava içinde tanzim edecek ölçülü evlat yetiştirmeye çalışacaksınız. Mükafatlandırma meselesi de esasen o yaşa kadar, 9-10 yaşına kadar ele alacağımız prensiplerden bir tanesidir. Siz ister söylenenleri kafanıza koyun, ister dinleyin, ister bir risale kabul edin, ona göre hareket edin. Ben bir reçete mahiyetinde evdeki bütün çocuklara karşı anne ve babanın tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği hususunu arz etmiş oluyorum. Son bir husus olarak bu mevzuda çocukların devirlerini, geçirdikleri devirleri, yaşlarını, içinde neşet ettikleri muhitlerini hesaba katarak onlara vereceğimiz şeyi o yaş, o seviye, o muhit, o kültür durumuna göre vermeliyiz. Çocuk 5 yaşında ise ona vereceğimiz şey tıpkı gıdası gibi, beslenmede takip ettiğimiz metotlar, prensipler gibi başka olacaktır. Çocuk 7 yaşına geldiği zaman vereceğimiz şey başka olmalıdır. 10 yaşına geldiği zaman vereceğimiz şey de başka olmalıdır. Ve daima çocuğa telkin edeceğimiz şey bir bakıma içinde bulunduğu yaşın, dönemin bir sonrası duruma ait olacaktır. Çünkü içindeki yaşadığı durumun zaten nasıl bir ahlak yaşıyorsa onu yaşıyor demektir. O anda sizin daha evvel verdiğiniz şey, gördüğü şey, sokaktan aldığı şey veyahut da mualliminden öğrendiği şey onu yaşamaktadır. Sizin şu anda ona vereceğiniz ahlak, terbiye şu andan sonra onun yaşayacağı hayata ait olacaktır. Hazreti Ali kerramallahu ve hazretleri اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ بِغَيْرِ اَعْدَابِكُمْ فَاِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ Çocuklarınıza sizin içinde bulunduğunuz devrin adab, terbiye, talim ve kültürünü değil, daha sonraki devrin adab, kültür, talim ve terbiyesini veriniz. Çünkü onlar sizin içinde yaşadığınız zamandan başka bir zaman için yaratıldılar. Bu umumi kültür açısından mesele ele alınacak olursa, şu andaki kültürle iktifa etmek dur himmetliktir. Başkaları gelir, bizi geçer ve çok geride bırakır. bu terbiye ve talim olarak ele alınacak olursa, çocuğun içinde yaşadığı dönemi aşmak suretiyle, daha sonra onun karşısına çıkacak devreyi nazara alarak, ona göre bir terbiye vermeliyiz. Daima 6 yaşında 7 yaşının terbiyesi kendisine telkin edilmeli. 7 yaşında 8 yaşının terbiyesi kendisine telkin edilmeli. Onun için çocuk şayet 15 yaşında namaz kılması farz ise, siz diyor 10 yaşında alıştırın onu. Oruç tutmaya esas mükellef olduğu dönemden birkaç sene evvel alıştıracaksın. Vesair şeyleri zaten ruhunda tertemiz vicdanında mâkes bulması için 2-3 yaşından başlayacak, hep bunları telkin edeceksin. Bir kız çocuğu ise size göre çok basit ve manasız gelir. Ama kalbi izanımla katiyen Kur'an'ın prensiplerinden olduğuna inandığım bu meselelerde çok kat'i ve tereddütsüz konuşuyorum. Çocuklara vereceğimiz şeyler küçüklükten başlarsa sonra müessir olacaktır. Size göre belki ehemmiyetsiz gelir. Bana göre çok ehemmiyetli. Rüşte ereceği ana kadar böyle bir şey yapmadığından ötürü Allah onu muhafaza etmeyecektir. Rüşte erdikten sonra muhafaza edecektir. Elinin önünü arkasını öğrendikten sonra hakkıyla mükellefiyetlerini yerine getirmezse mesul olacaktır. Ama siz o mükellefiyet devresinde bu işlerin yapılmasını muhakkak düşünüyorsanız küçükken eğeceksiniz onu. Yumuşakken iki büklüm yapacaksınız, kavis gibi yapacaksınız. Sonra o zaman reaksiyon göstermeyeceksiniz. Topuğunu göstermenin adeta halinizde davranışlarınızla mahzurlu olduğunu anlatacaksınız. Ve sonra diz kapağına kadar açarken ayağını tir tir titriyecek. Biz eskilerde bu hava ve bu anlayışı gördük. Hiç zararını görmedik. Çirkin bir dönemde yaşadık. Bizim devrimizde yaşayan insanlar beline kadar küfrün ve dalaletin içine girdi. Biz de beraber girdik. Ama kafamızı batırmadıysa Allah Celle Celaluhu, şu kopuk nesille esas tertemiz nesil arasında bize daha evvel verilen terbiyenin eseridir bu. Katiyen biliyorum ki anne baba ibadeti taatıyla, dini yaşamadaki hassasiyetiyle, biz küçükken dahi dizimizi göstermeme mevzundaki titizliğiyle üzerimizde böyle durmasaydı, biz şimdi vicdanımızda bu meseleleri yaparken veya aksini yaparken bir ağırlık hissetmeyecektik. Bir erkek dahi olsa ben diz kapağımın bir parçasını dahi göstermeden haya ederim. Bana desinler ki sen öleceksin ama ölmemen için şu erkeklerin içinde şöyle muhakkaten bir soyunacaksın. Allah bilir ya şu andaki havam itibariyle Cenab-ı Hak öyle bir derd ile müptela kılmasın. Ben 1000 defa ölümü tercih ederim onların içinde. Allah'ın haram ettiği uzvumun bir parçasını göstermek istemem. Cenab-ı Hak o duruma getirmesin. Hayatımda benim ağrıma giden en ağır şey benim için, vicdanımda bir kül baskısı yapan şey, çok defa hastalandığında bir hekimin belki yarı mahrem sayılan bir uzvuma iğne vurması meselesi olmuştur. Benim için ölü gelmiştir. Bu esas menbaından gelir. Perdenin arkasında bir bakire gibi, hem cinsleri karşısında buram buram ter döken edep insanları. Allah Resulü el-hayâ'u minel iman. Hayâ imandan mühim bir rükündür. İmanın esas rükünleri değil, teferruatından. Hayâ imanın mühim bir şubesidir. Ve bir hadis-i şerifte hayası olmayanın imanı da yoktur durulmaktadır. Esasen tersi diyelim, imanı yoksa hayası da yoktur. Öyleyse hayalı, edepli, terbiyeli yetişmesini düşündüğümüz nesli küçükken eğmeli, bükmeli, onları tam kıvamına getirmeli, olgunluk devresine geldiği zaman onlar da o haliyle hallensin, ahlak-ı Kur'aniye ile mütehallik olsunlar. Bir yaş için Kur'an'dan aks ve iktibasen arz etmeye çalıştığım hususlar bu 3 prensipten ibarettir. Bana öyle geliyor ki siz fikirlerinizde, duygularınızda bunlara yardımcı şeyler ilave edebilirsiniz. Kur'an'ı bu şeylere sarılırsanız Allah tevfikini size yar eder, sizi muvaffak kılar. bir devreden sonra bunlar devam etmekle beraber ilave edeceğimiz, dozunu artıracağımız ilaçlara gelince onları inşallah Teala önümüzdeki derste arz etmeye çalışayım. Bu sadece bir devrin derdi, bir devrin dersi ve bir devrin ilacıydı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi hakkaniyette, Kur'an'a bağlılıkta daim kılsın. Ahlak-ı Kur'aniye ile mütehallik eylesin. Öyle yaşamak, bu hava içinde haşr ve neşr olmak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe
karşısında ve hemhal
sayının semeresini görecektir. Ektiği tohumları biçme, hasat etme, dövme, elde etme imkanına sahip olacaktır. Dün yaptığı şeyleri meyveler halinde bugün karşısında görecektir. Zerre kadar hayır yapmışsa onun da yüz yüze geleceği gibi, zerre kadar şer yapmışsa, lütfu ilahiye de mazhar olmamış ise onunla da yüz yüze gelecektir. Hasenatı Allah Celle Celaluhu insan ifna etmezse rahmeti mutlakasıyla göstermeyi vaat etmiştir. Seyyiatı meşiyeti ilahi şayet af istikametinde taalluk ederse affeder. Etmezse insan onunla karşı karşıya gelecek. Onu görmemek, ona görünmemek için saklanacak bir yer arayacaktır. Bütün sırların ortaya döküldüğü bir gün de gelecektir. Bütün semerelerin hesabının görüleceği bir gün de gelecektir. İyi ve kötü her şeyin önümüze getirilip konduğu bir gün de gelecektir. Bu bizim ibadet-ü taat hayatımıza ait semeremiz olduğu olacağı gibi, yetiştirdiğimiz evladı iyale dair de olacaktır. Onlardan mahsul, müstahser semereler de olacaktır. İnanaleyh, yarın Allah'ın huzurunda ve ileride tarihte insanların, insanlığın karşısında bizi mahcup edebilecek semerelerin, meyvelerin karşımıza çıkmaması için bugün tohumun iyi atılmasına, salih tohumların atılmasına, salih davranışlarla işin ele alınmasına bakmalıyız. Yarın bizi rüsva edecek, ruh siyah edecek hadiseler ve işler karşımıza çıkmadan bugünden işe sahip çıkıp vaziyet etmemiz lazım. Her bozuk nesil bir evvelki neslin ifsadıyla, bir evvelki neslin imanıyla bozulmuştur. Her iyi nesil de bir evvelki neslin bu meseleyi ciddi olarak ele almasıyla iyi olmuş, içtimai salat kesbetmiştir. Eğer sahabe-i kiram, hususiyle kendilerinden sonra çok velut, ilim muhitlerinde çok ileri olan tabi-i nizam, radıyallahu anh'ın maziratı, ileri seviyede bir durum ihraz ettilerse, başta Allah Resulü ve sonra onun sadık yaranı sayesinde olmuştu. Tohumlar çok mükemmel atılmıştı. Gönüllere yerleştirilmesi gereken, vacip olan şeyler gönüllere çok mükemmel yerleştirilmişti. Kısa planda, kısa devrimli durumlarda, kısa dönemlerde bu mesele kendisini gösterdiği gibi, ahiret gibi uzun dönemde semeresi alınan meselelerde de kendisini gösterecektir. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı evlerinde, hanelerinde bir meselenin müdavelesini, müzakeresini, muhaveresini yapıyorlardı.
O evin içinde bu meselelere vakıf ve muttali olan aklı başındakiler, yetişme neşet etme durumunda olan herkes bu hava içinde neşet ediyor, bunlarla dolup taşıyor, bunlarla meşgul bulunuyor. Bir evin içinde nelerin müzakere edildiğini o evin aile efradından insan çok rahatlıkla öğrenebilir.
Bir hane halkı içinde siz bahis mevzu ediliyor musunuz? Mesela ben arkadaşlarım arasında hangi arkadaşımın beni daha çok sevdiğini, evde benden daha çok bahsettiğini çocuklarını gördüğüm zaman çok rahatlıkla anlarım. Çünkü benim bahsim çok edildiği bir evde o evin çocukları beni gördüğü zaman yanıma gelmek için can atacaktır. Yüzümü görmek için can atacaktır, koşacaktır, utanıp gelemeyecektir. Beni babasına göstermek için, babasının beni ona göstermesi için lazım gelen her şeyi yapacaktır. Ben bundan anlayacağım ki ben o evde seviliyorum, bahsim oluyor, muhaverem oluyor sözler arasında. Bir evin içinde burcu burcu Resulullah okuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem, onu çocuğun yüzünden, bakışından çok rahatlıkla anlayabiliriz. Çocuğun davranışlarından, Resul-i Ekrem'e aşk ve iştiyakından çok rahatlıkla anlarız. O evin içinde ne bahis oluyor, araba mı, motoru mu? O evin içinde sanayi yatırımı mı, devlet kurma mı, ne bahsediliyor? Çocuktan rahatlıkla bunları öğrenebiliriz. Hangi duygularla,
hangi şeylerle, mukaddes veya malayani şeylerle meşbu bulunduğunu o evdeki muhavereler ve müzakereleri anlarız bu surette. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam doğduğu, büyüdüğü, neşet ettiği mukaddes şehirden bu mukaddes insan çıkarılmaya mecbur edilmişti. Medine-i Münevvere'ye hicret ediyordu. Medine-i Münevvere'ye hicret eden bu zat, yurdunu, yuvasını içinde neşet ettiği şehri, alıştığı sokakları terk ediyordu. Hususiyle Arap Yarımadası'na efkarı hakim, Mekke'siyle hakim, aklı başında bir cemaati terk edip, çiftçilik yapan bir cemaatin içine gitmesi gibi, Resul-i Ekrem'in içinde, gurbet içinde, gurbet havalarını estiren bu hava, ona çok ağır geliyordu ve gelecekti. Ama o, Seniye-i Veda'dan içeriye girdiği zaman, değişik bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Bütün Medine halkı çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle günlerden beri intizar ediyorlardı. Her gün sabahtan akşama kadar, damların üstünde çıkıp bekliyorlardı. Güneş batıyordu, Seniye-i Veda'dan güneş doğmuyordu. Onlar evlerine gidiyorlardı, heyecan ve heyecan içinde. O gün nihayet geldiğini duydular. Geldiği istikamete gittiler. Çocuklarıyla, kadınlarıyla yolun sağını ve solunu tuttular. Bu büyük insana cennette meleklerin ve hurilerin, zilmanların teşrifatçılık yapacağı gibi teşrifatçılık yapmaya az ve ikdam ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahzundu, mükedderdi. Mekke'yi ve arkadaşlarını bırakmış, ayrı yabancı bir beldeye gidiyordu. Ama sıcak simalarla karşı karşıya kaldı. O minnacık çocuklar gözyaşlarını dökerek dudaklarından şu sözler dökülüyordu. تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْبَدَى وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَى اللّٰهُ دَى Seniye-i Veda'dan bize bir ay doğdu diyordu çocuklar. Bu davetçi içimizde kaldığı müddetçe, Resulullah Hakk'a davet ettiği müddetçe şükür bize vacip oldu diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sıcak şehirde, kendisine sinesini açan şehirde konaklayacak ev bulamıyordu. Bütün kapılar ardına kadar açılmıştı. Ve şaşet arz eden çocukların çehreleri ona bakıyordu. Kadınlar karşısında el pençe divan duruyordu. Erkekler alıcı bakışlarıyla bize ya Resulallah diyorlardı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinin göçeceği yeri o evde kalacağını onlara söyleyiverdi. Bu evde kalıverdi. Veya harabede çöktü, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evinde misafir olarak kaldı. Resul-i Ekrem Medine'ye teşrif edeceği ana kadar o evde bir muhavere vardı. O evde bir müzakere vardı. İliklerine kadar çocukların ruhlarına işlemişti. Mekke'de bir güneş zuhur etti. Onu balçıklarını yapmışlıklar var. Biz onu davet ettik, evimize gelecek. Bu güneş nasıldır diye intizar ediyorlardı. Seniye-i Veda'dan doğduğu zaman görüverdiler. Öylesine ruhlarına işlemişti ki, şu tek tabloda onu tekrar seyredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostları, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le Ebu'l-Heysem'in Teyyihani'nin evine gitti. Bu zat Akabe'de aleyhissalatu vesselamın elini sıkanların en gençlerinden idi. Yaşlılar aklı başında ün görmüş, gün görmüşler vardı. Hayat endişesiyle, ölüm endişesiyle korkanlar oldu. Yerinden ok gibi fırlandı, Resul-i Ekrem'in elini tuttu. Ne duruyorsunuz be dedi, sıksanıza şu adamın elini dedi. İlk biat eden bu genç, bu duyguyla meşbu bulunuyordu. Çocuğu da o hava içinden neşet etmişti. Medine devrildi 3 sene, 5 sene sonra. Ebu'l-Heysem'in Teyyahat'ın çocuğu da büyümüş, 5-10 yaşına girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya bir kayrule zamanında veya gece vakti iki dostuyla beraber kapıların önüne geldi. Hazreti Ömer kapıya dokundu ve seslendi Ebu'l-Heysem diye. Çocuk içeriden Allah Resulü'nün bu sadık dostu ve yakınlı sesini duyar duymaz. Baba Ömer geldi bizim eve dedi. Hazreti Ömer bile çok azizdi çünkü Resulullah'ın ikinci veziriydi. Herkes öyle biliyor, öyle tanıyordu. Yat be evladım dedi. Bu saatte Ömer'in ne işi var burada? Biraz sonra kapıyı vuran, ince, narin, insanın bam teline dokunduran o tatlı sesiyle Hazreti Ebu Bekir'in sesi duyuluyordu kapının berasında. Babacığım Hazreti Ebu Bekir geldi diyordu. Yat evladım, bu saatte Ebu Bekir'in ne işi var diyordu. Biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam bam teline dokunan havasıyla, heyecana getiren havasıyla Ebu Heysem diye seslenince çocuk sormaya artık meydan bırakmadı. Yerinden fırlattığı gibi kapının arkasından soluğu aldı. Resul-i Ekrem bize geldi ya babam diyordu. Çocuk tepeden tırnağa bu duygularla böylesine âli hislerle meşgul olması o evde Resul-i Ekrem'in muhavere ve müzakeresinin daima yapılmasına mabendeydi. Cemaat Allah'tan korkun, Resulullah'tan hayal edin. Allah'ın huzuruna çıkacağınız zaman Kur'an karşısında Allah'ın sizi hesaba çekeceğini düşünün. O çocuklarınızın tertemiz vicdanlarını, asude gönüllerini malayani ve fuzuli şeylerle doldurmayın. Nefsi Allah sevgisiyle, Resulullah aşkıyla, Kur'an muhabbetiyle meşgul kılacağız. Sahabi gibi bir neslin, dipdiri bir neslin, şetaret ve neşat edüzeti üzerinde olan bir neslin yetişmesi ancak bu havaya bağlıdır. Bir milleti kurtarmayı düşünüyorsanız bu duygu ve düşüncelerle hareket ettiğiniz zaman kurtaracaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun, tevfikini yar etsin, Habibinin muhabbetini kalplerimizi ilka buyursun, onunla bizi payidar ve mamur eylesin. Temel kelam ve arzal nizam, kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam, ve izâ tu'al kur'an festebu lehu ersidû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم